Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 9. ayrım. Sayfa 97. Süphaneke diyorum. Dedim ki Süphaneke'nin anlamı şudur. Eğer kalbin güzelliğe meylediyorsa o kusursuz güzellik burada diyor. Eğer mala mülke gidiyorsa o mükemmel zenginlik burada diyor. Eğer makama meylediyorsa o en güzel makam burada diyor. Eğer semaya ve diğer insanların konuşmasına eğilimi varsa kusursuz rahmet ve lütuf burada. Ve bütün sıfatlar böyledir ki o ben koruyup gözetenim diyor. Yani bir tavuk civcivlerini benim dostlarımı kanatlarımın altına aldığım gibi alıp koruyup gözetemez. Bütün bunlar umudu kesip Allah beni sevmiyor, o kendi güzelliğinin tadına beni mahrem etmez demeyesiniz diyedir. Allah'tan gelecek tatlılığı başka herhangi bir müşfik kanattan bulamazsınız. Süphaneke, sevdiğiniz ve aradığınız hiçbir şey kusursuz değildir diyor Allah. Yüce Allah, saf ve kusursuz olan ben olduğuma göre buraya boşaltın sevgiyi diyor. Her an İsa'nın ateşli koşusuna, Musa'nın vecdine ve Muhammed'in kesinliğine, salatü selam üzerlerine olsun, velilerin keşf ve sebatına, sevgililerin güzelliğiyle birlikte aşıkların tatlı mutluluğuna sahip olurum. Görünen alemin mutlulukları görünmeyen alemin mutluluklarından yenilenir. Görünmeyen alem Allah'ın sıfatlarından yenilenme alır. O halde adı cennet olan ebedi bahçeye açılan kapılar Allah'ın sıfatlarıdır. Ve dünyadaki her türlü mutlulukta bir kapı açılır. Öyle ki o ona neşe verir ve onu geliştirir. Şimdi gel Allah'ın sıfatlarının bu kapılarına kendimizi sunalım ve o cennete girelim. Öyle ki artık dünyayı hatırlayamaz olalım. Ama Allah'ı hatırlayıp analım ve ona ait olalım. Allah'ı zikrediyordum. Şöyle dedim. Allah beni sevmediği sürece ben Allah'ı nasıl sevebilirim? Tek taraflı aşk imkansızdır. Bir elin sesi olmaz. Aynı şekilde cennet hurilerinin oranın sakinlerine karşı duyduğu temayül de Allah'ın sevgisidir. Öyle ki sanki kucaklamayı yapan Allah'tır. Tıpkı iki suret birbirini kucaklarken olduğu gibi iki ruhun aşkıdır bu. Ama ruhun gerçekliği ve suretin anlamı düzeyinde kucaklama diye bir şey olamaz. Birçok sufi Kur'an'ın sevgililerinden gelen bir aşk mektubu gibi okumuştur. Bu bakımdan her ne kadar bazen sevgili onların kalplerini uyarmak için acı sözler söylese de onlar bunu en iyimser bir tarzda yorumlamışlardır. Dine sırf Allah emrettiği için veya cezadan kurtulmak istediğiniz için ya da cennete girmek istediğiniz için uymak doğru mudur? Hayır. Tıpkı Allah'ın etkinliği insanlara olan sevgisiyle motive edildiği gibi insani davranış da Allah aşkıyla motive edilmelidir. Ey Mevlana'm, ben konuşayım sen dinle, ben susayım sen aşka gel. Aşkı halvet için önce Adem babamızdan başlayalım. Allah Adem'e cennetten ayrılması gerektiğini izah etmek istediği zaman ona şöyle hitap etti. Senin varoluş kadehinde mücevherler ve simsiyah taşlar parlıyor. Tabiatın deryasında inciler ve saksı kırıkları gizlidir. Bize gelince bizim iki yurdumuz vardır. Birinde güzel zevklerin ziyafet sofrasını yaydık ve orayı Rıdvan'a, meleğe emanet ettik. Diğerinde ise gazap ateşini tutuşturduk ve orayı da Maliye, meleğe emanet ettik. Eğer senin bahçede kalmana müsaade etseydik, kahır sıfatımız tatmin olmazdı. Öyleyse terk et burayı ve keder külhanına ve uzaklık potasına in. Senin kalbinde gizli olan emanetleri, sanatları, incileri ve görevleri sonra açığa çıkaracağız. Allah'ın lütuf ve kahrı Adem'in iki boyutunda yansır. Yani ruh ve çamurda. Çamurun kahrı olmasaydı Adem insan değil, melek olurdu ve yeryüzünde asla Allah'ın halifesi olmazdı. Eğer sadece ruh olsaydı Adem'in günleri kusurlardan arınır ve yaptığı işler de karma karışık olmazdı. Ama nezih işler bu dünyaya uygun değildir ve daha işin başında o bu dünya halifeliği için yaratılmıştır dedim. Mevlana, eğer Adem cennette kalmış olsaydı halife olamaz mıydı? Adem cennetten bu dünyaya sürçmesinden dolayı getirilmedi. Sürçmemiş olduğunu düşünsek bile o yine de bu dünyaya getirilecekti. Bu gelişin nedeni halifelik elinin ve hükümdarlık halısının onun ayaklarının gelişini beklemekte olmasıdır. İbn Abbas, Allah onu daha cennete koymadan önce çıkarmıştı demiştir. Adem'in birinci ve ikinci diye iki varoluşu vardır. Birinci varoluş cennette değil, bu dünyaya aittir. İkincisi ise cennete aittir. Ey Adem, çık cennetten, gir bu dünyaya. Tacını, kemerini, sarığını aşk yolunda kaybet. Dert çek, belalara uğra. Yarın biz seni bu değerli yurda 100.000 lütuf elbisesi ve her türlü lütuf elbisesi ve her türlü şerefle seçilmişlik kaynağı ve saflığın sahipleri olan 120.000 küsur peygamberin huzurunda şahitlerin önderi olarak tekrar getireceğiz. Sonra yaratıklar bilecekler ki Adem'in suretini kahır sıfatıyla cennetten nasıl çıkardıysak lütuf sıfatıyla da tekrar getiririz. Yarın Adem çocuklarla birlikte cennete girecek. Kalabalıktan dolayı cennetin her bir köşesinden bir çığlık yükselecek. Melekut aleminin melekleri hayretle bakacak ve birkaç gün önce cennetten sersefil kovulan adam değil mi bu diyecekler. Adem, seni cennetten getirmek bu işin üzerine bir perde ve sırlara bir örtüydü. Çünkü senin iyi talihli nesillerin nübüvvetin 120.000 küsur incisinin okyanusuydu. Biraz sıkıntı çek, sonra birkaç gün içinde hazineye kavuş. Allah aşkı onun bütün isimlerine cevap verir. Melekler aşktan mahrumdur. Çünkü onlar gazap, kahır ve uzaklığı tadamazlar. Keza hayvanlar da aşktan uzaktır. Çünkü güzellik, incelik ve yakınlığı tecrübe edemezler. İnsanlar hem yakınlık hem uzaklıktan, hem lütuf hem de kahırdan dokunmuşlardır. Tüm zıt ilahi sıfatlar onlarda bir araya gelmiştir. Kendisinde bütün zıtların birleştiği Allah'ı yalnız onlar sevebilir. 18.000 alem içinde onlar onu sever ahdiyle dolu olan kadehi insanlardan başka hiç kimse içmemiştir. Adem Allah'ın teşvikiyle Allah'a itaatsizlik etti. Zira Allah biliyordu ki itaatsizlik olmadan Adem kendisinden bir aşık olmasını sağlayacak uzaklık sıfatlarını kavrayamazdı. Aşkın özü gam ve özlemdir. Yusuf'u çirkin bir fiil işlemekten koruyan Rab, Adem'i de meyveyi tatmaktan koruyabilirdi. Ama dünyanın kargaşa, keder ve bela ile dolması gerekiyorduysa ne yapabilirdi? Allah emaneti göklere, yere ve dağlara arz edince hepsi de reddetti. Çünkü aşkın sırrını bilmiyorlardı. Ama Adem yalnız sevgilisini düşündü. Bu yüzden emanet bütün yaratıkların korktuğu ağır bir yük olmasına rağmen Adem kendi yetersizliğine bakmaktan rahatsız olmadı. Mevlana'm, biliyor musun aşıkların alameti özlemdir, himmettir. Onlar yalnız sevgiliyi arzularlar. Ona kavuşmak için yaratılmış alemdeki her şeyden, hatta cennetten bile gözlerini çevirmek durumundadırlar. Adem'in içinde özlem vardı. Kendi özlemiyle alıp veriyordu. İnsanlar ne zaman bir şeye erişirse özlemle erişirler. Değilse herhangi bir şeye fıtratlarında bulunan şeyle asla erişemezler. O halde Adem'i büyük kılan şey emanet yükünü taşımış olması olgusudur ki bu da Allah sevgisidir. Sevginin sırrını yalnız o bildi. Zira sevgi onun varoluşunun altında yatan sebepti. Biliyordu ki sevgisi ancak ayrılık acısını tattığında beslenip güçlenebilirdi. Bu yüzden yasak meyveyi yedi. Tebrizli dostum, Adem babamızı anlamayanlar alemi neden kan günahına çevirdiler? Onlar ümit güneşine gözleri kapalı baktıklarından bu hale düştüler. Kim kapattı o insanların gözlerini? Umut haramileri. Nasıl? Ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Şüphesiz Allah tüm günahları bağışlayacaktır. Zümer suresi 53. ayet. Rivayet edildiğine göre birisi bu ayeti Resulullah'ın huzurunda okudu. Okuyan şüphesiz Allah tüm günahları bağışlayacaktır kısmına geldiğinde Hazreti Peygamber gerçekten bağışlayacak, önemsemez dedi. Sonra 3 defa Allah soğutanları lanetler dedi. Yani halkı Allah'ın rahmetinden umutsuzluğa düşürenleri. Rivayet edildiğine göre Hazreti Musa şöyle demiştir. Allah'ım, kullarından isyan dilersin ama isyanı sevmezsin. Allah, affımı gerçekleştirmek için diye cevap verdi. İnsanlara bahşedilmiş bütün şeref ve yüceliğe rağmen Allah niçin onların isyanla denenmelerine hükmetti diye sorarsa ne olacak? Mevlana'm, sorunun birçok cevabı vardır. Birincisi, bundaki hikmetin kulun gurura kapılmaması olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü gurur perdeyi davet eder. Belamın Allah'ın en büyük ismiyle övününce bir köpeğe dönüştüğünü görmüyor musunuz? O halde onun durumu şu köpeğin durumuna benzer. Araf suresi 176. ayet. O nüfuz ve kalbin efendisiydi ama gururlanmakla bir köpekten daha pis hale geldi. Başka bir cevap. Cam ustasının zeka, beceri ve mahareti kırık camda ortaya çıkar. Kalbin cam gibidir. İsyan taşı ona çarptı ve kırdı. Rabbül İzzet nedamet ateşiyle onu tekrar birleştirir. Doğrusu ben tövbe edene karşı gaffarım. Taha suresi 82. ayet. Gerçi o Musa'ya onun heybetli durumunda gerçekten ben Allah'ım demiş olsa da bize doğrusu ben gaffarım dedi. Taha suresi 14. ayet. Başka bir cevap şudur. Allah'ın iki ambarı var. Biri mükafat dolu, diğeri af ve rahmet dolu. Eğer bana itaat ederseniz ödüller ve bol armağanlar alırsınız. Ama bana isyan ederseniz merhamet ve af bulursunuz. Böylece benim ambarım boşa gitmez. Allah ben onların hepsini bağışlayacağım diyor. Onları bağışlayacağım dedi. O onları bağışladım demedi. Kul yalvarmak, yakarmak, korku ve umuttan geri durmasın diye. Kul korku ile umut arasında kalmalı. Sürekli yalvarıp yakararak, feryat, figan ve münacaatta bulunarak. Hepiniz Allah'a dönün. Nur suresi 31. ayet. Doğrusu Allah bütün günahları bağışlayacaktır. Zümer suresi 53. ayet. Hepiniz bana gelirsiniz. Çünkü hepinizi satın alacağım. Ey kullarım! Hangi kullar? İtaat edenler değil, karşılık verenler değil, namaz kılanlar değil, hacca gidenler değil, cihat edenler değil, zekat verenler değil. Peki kimler? Aşırı olanlar, sınırı geçenler. Çok güzel yorumladın Mevlana'm. Şu aşırıya kaçmış olanlar, o perdeyi yırtmadı. Zina işlediler, cinayet işlediler demedi. Bunu kısa olarak zikretti. Şu aşırıya kaçmış olanlar, onlar aşırıydı. O istediğine göre, o bağışlar, o perdeyi yırtmadı. O ne arşa ey levham, ne cennete ey cennetim, ne ateşe ey ateşim dedi. Asilere ey kullarım dedi. Bu sana yeter bir övünçtür. Kıyamet günü bedenim, bedenim diyeceksin. Hazreti Muhammed ümmetim, ümmetim diyecek. Cennet hissem, hissem diyecek. Cehennem payım, payım diyecek. Rabbül İzzet kulum, kulum diyecek. Benim Mevlana'm. Aşkta yukarı veya aşağı yoktur. Neden daha fazlasını arayayım? Ben onunla aynıyım. Mevlana ile büyüklük burcunda birbirlerimize hayran, birbirlerimizi seyrediyor, karşılıklı irşadımız, kim öğrenci, kim öğretmen önemsemeden günlerce devam ediyordu. Biz böyle bir hücrede bir alemi aydınlatır, susuz gönüllere pınarlar akıtırken öte yandan ruhsuz bir dünya için kaynıyordu. Konya halkı tarafından çok sevilen, vaazı, dersi dinlenen Mevlana'nın böyle birdenbire ortadan çekilişi, medreseyi, talebelerini terk edişi, müritlerinden yüz çevirişi önce herkesi şaşırtmıştı. Ardından yüreklerine bir korku salmıştı. Mevlana'yı bir müddet kendi haline bırakmışlar fakat aradan birkaç ay geçince dedikodular başlamıştı. Mutaassıp zümre bunca yıldır beraber oldukları Mevlana'nın benim gibi ne olduğu henüz layıkıyla bilinmeyen, hakkında birçok soru işareti açığa çıkmayan yabancı bir adama uyarak her şeyden elini eteğini çekişine bir mana veremiyorlardı. Mevlana'ya karşı duydukları aşırı sevgi onları kıskançlığa sevk etmişti. Bu ne haldir? Mevlana'yı bütün eski dostlarından, yüce durağından çekip alan, kendisiyle meşgul eden bu adam kimdir? Nereden geldi? Ne yapmak istiyor? Diyor. Hatta bazen çok ileri gidiyorlardı. Önce seslendiremedikleri bu fitne rüzgarlarını yavaş yavaş duyurmaya, bana laf atıp sataşmaya kadar götürdüler. Bir keresinde Konya sokaklarında dolaşırken birkaç adam ceplerinden çıkardıkları parayı çocuklara vererek onları benim arkama saldılar. Çocuklar yerden topladıkları taşları atmaya niyetlendiklerinde aniden geriye döndüğümde oldukları yerde çakılı kaldılar. Manevi bir güç onlara beni nasıl gösterdi bilmiyorum ama taşları yere bırakıp elime sarıldılar. Üzüldüğüm şuydu. Nasıl oluyor da şu çocuklar kadar masum olamıyorlardı koca adamlar? Bir dükkana girdim. İğne iplik istedim. Tüccar, hangi söküğünü dikeceksin divane adam? Geldin pirimizi darmadağın, bizi delik deşik ettin. Defol git diye beni dükkanından kovdu. Dükkandan çıkarken sadece gözümün ucuyla süzdüm adamı. Dışarı çıktığımda ardımdan büyük bir gürültüyle taş binanın çökme sesi geliyordu. Senin aşkından bir yaprak öğreninceye kadar ilimden 300 yaprak unuttum. Konya'daki herkes için ben onlarca soru işaretiydim. Kimdim? Neden Konya'daydım? Mevlana'ya ne yaptım da suspus ettim? Dünyasını değiştirmemdeki gücüm ne? Efsunlu bir derviş miyim? Büyü mü yaptım Mevlana'ya? Öfkeme karşı niye çaresizdiler? Bana karşı öfkeleniyorlardı ama ürküyorlardı da. Hem bana ön yargılarıyla diş biliyorlardı hem de beni merak etmeden duramıyorlardı. Kafalarında hakkımda soru işaretleri gün geçtikçe artıyordu. Onlarca merak sorusu içinde kıvrana dursunlar. Beni anlayan vardı nasılsa. Celaleddin'i tanıyanları toplasanız bir meydanı dolduramaz. Ama ben Mevlana'laştırıp tüm aleme tanıtacağım. Sıradan memur misali yaşayan Celaleddin, tenekeler içinde kalırsa pas tutacaktı. Elması parlatarak ve o bir cevherdir, yeri bu sokaklar değil tüm dünyadır diyecektim. Zaman lazımdı. Yavaş yavaş kıvama getirmem gerekti. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği umurumda olmadı, olamazdı da. Mezar taşları, kör duvarlar konuşsa konuşsa ancak kuru uğultu çıkarır. Ben Konya taşlarından su sızdırayım da kurak kalmasın, gülizar yeter. Akşamlar odasında Mevlana, mütenebbinin divanını elinden düşürmüyordu. Şu mütenebbinin kitabını okuma, ne buluyorsun bu kuru şiirlerde dedim. Umursamadı. Ertesi akşam aynı kitabı eline almıştı. Gözümün ucuyla baktım, bakıştık, suratımı ekşittim. Divanı bıraktı minderin üzerine ve hanımının yanına yatmaya gitti. O gecenin sabahında kan ter içinde odama geldi. Kalk namaza geçeceğiz. Daha ezan okunmadı. Sabah namazı değil. Ya ne namazı kılacaksın? Korku namazı. Ne oldu da? Rüyamda mütenebbinin kulağından tutarak yanıma getiriyorsun. Bu adamın sözlerini mi okuyorsun diye bağırıyorsun. Zavallı mütenebbi, beni bu şemsten kurtar, artık kitabımı karıştırma diye titriyordu. Güldüm. Eh, ben seni uyarmıştım. İlla rüya aleminden tembih mi gelmesi lazımdı? Bir gece uyumaya hazırlanıyordum. Kapımın önünden bazı sesler duydum. Sanki birisi kapıma işleme yahut tamir yapıyordu. Önemsemedim ve uyudum. Sabah uyandığımda kapımın önünde Mevlana'yı uyur gördüm. Hemen kalktı. Baktım kapıda kırmızı mürekkeple Hızır'ın maşukunun makamı yazıyor. Yazıya üfledim. Yazı kayboldu. Dedim ki, bir bakarsın altınla gümüşle aldatır beni o. Bir bakarsın şan ile makam ile aldatır beni o. Oysa makama, şana, şöhrete çoktan boş vermişiz biz. Mahcup oldu. Elimi omzuna koydum. Sana semayı öğreteyim mi dediğimde çok sevindi. Ey Celaleddin, talipsen yüreğime, yalnızlığını adayacaksın bana. Sadece halk değil, Mevlana da merak içindeydi olup bitenlere karşı. 40 yıllık yaşantısı günden güne değişmişti. Merak ettikleri vardı. Şems'in karşısında hem etkileniyor hem de içinde bazı merakları silemiyordu. Mevlana da şaşkındı kendince. Onun da merak ettikleri vardı. Aklındakileri silmeden aşkı ateşleyemem. Sor ne soracaksan. İsa'nın nefesi gibi nefesin var. Evet, başka? Kimya ilminde eşin benzerin yok. Olabilir, başka? Yıldıznameleri okumakta, riyaziyat, ilahiyat, felsefi sözler, astroloji, tefsir, hadis ve benzeri bütün ilimlerde mahirsin. Bu nasıl oluyor? Okula gitmedin, dergahlarda ikame etmedin, mürşidin olmadı. Bütün bunlara nasıl sahip oldun? Yürek devletimi kurdum. Yürekten maharetli mürşit mi var? Senelerce aramaktan yoruldum. Meğerse aradığım bendeymiş. Meğerse bulduğum sendeymiş. Hazreti Muhammed Efendimiz okul mu okudu? Hayır. Okuma yazma biliyor muydu? Hayır. O halde mağaradan işi neydi? Anlatayım. Kuyu Yusuf'un okuluydu. Çöl İsa'nın, Musa'nın dergahıydı. Mağarada Hazreti Muhammed'in yürek okuluydu. İlim sadece kitaplardan, hocalardan mı akar? Bazen onlarca ciltli kitapların anlatamadığını bir deve anlatır. Allah Kur'an'da deveye bakmaz mısın diyor. Peki biz devede neleri okuyacağız? Mevlana işte senin hamlığın burada. Kitaplara fazla müptelasın. Kainat kitaptır. Hazreti Muhammed yürüyen kitaptır. Ağaç, ateş, su kitaplarının satırlarını da okusana. Benzi bembeyaz oldu Mevlana'nın. Bir sorun var ama önce şu emanetleri bir daha elime almamak üzere sandığa koymam gerek. Kalktı, pencere kenarındaki birkaç parça hikaye kitaplarını eline aldı, ceviz işlemeli sandığı açtı, kitapları öperek içine yerleştirdi. Bana doğru dönüp, akli ve nakli ilimlerde bu kadar yıldızlaştıktan sonra onlardan sıyrılıp bir kalemde silip niçin tecrit, tefrit ve tevhid alemini seçtin? Bu sorunun cevabı sende. Sen de bir zamanlar babanın kitabını, atların hediyesini ve diğer başucu kitaplarını vaaz etmeyi olmazsa olmazın görürken bunlardan niye vazgeçtinse bileceksin ki Şems için tevhid alemini seçmiş. 9. ayrımın sonu. Sayfa 110. Devamı 10. ayrımda.